Ayrım 19. 309. sayfa. Amir tire memur. Dernek başkanı resmi bir ciddicilik içindeydi. Zile bastı. İçeri giren odacıya, "Bana Haydar Efendi'yi çağırın," dedi. Odacı çıktı. Can sıkıntılı pırıltılarıyla telefon, siyah hokka takımı, yan yana iki stilo, ventilatör filan safi kulak kesilmişlerdi. Duvardaki takvimin 25 rakamı Ağustos'un ağasına göz kırptı ve bir kara sinek durgun havayı yırtarak geldi. Başkanın kolalı yakasına kondu. Başkanın kolalı yakayı geren besili boynu kıpkırmızıydı. Kapı vuruldu. Dernek katibi girdi. "Bendenizi emretmişsiniz efendim." Başkan katibe hemen bakmadı. Kolalı yaka katibi süzüyor. Telefon, stilolar, ventilatör filan. Başkanın ağzından çıkacak şeyleri göz kırpmadan bekliyordu. Nihayet, "Belediyeye kadar gidin," dedi. "Selam ve saygılarımı İbla ve derneğimiz başkanlığına hitaben dikte edilecek mektubu lütfen dikte edip göndermeleri tarafından rica edin." Katip kuru biri, "Belediyeye kadar gideceğim efendim." "Selam ve saygılarımı unutmayın." "Selam ve saygılarınızı ibla ettikten sonra efendim, derneğimize hitaben yazılacak." "Selam ve saygılarımı ibla ve derneğimize hitaben değil, dernek başkanlığımıza hitaben yazılacak değil, dikte edilecek." "Evet efendim, dernek başkanlığımıza hitaben yazılacak, dikte edilecek." "Dikte edilecek efendim, mektubu yollamalarını, göndermelerini." "Göndermelerini efendim." Başkanın burundan sıkma gözlüğünün camında cıva kadar oynak pırıltılar. Katip çıktı. O da tekrar sükûna gömüldü. Belediye muhasebecisinin çiçek bozu, kuru yüzü asıktı. Ufak tefek bir zattı. İşi başından aşkınların bunaltılı, sinirli haliyle odanın içinde dört dönüyordu. Küçücük masa üzerindeki yıpranmış defter yığına koşuyor. Defterleri çabuk çabuk alt üst ediyor. Ofluyor. Terini avuçlarıyla siliyor. Etejere, etejerden camekanlı büyük dolaba, dolaptan yazı makinesi üzerinde yığılı evlatlara seyrediyor. Tekrar ofluyordu. Bir an gözüne dernek katibi ilişti. Katibin niçin beklediği umurunda değil. Esas da onun farkında da değil. Sadece bir karaltı, insana benzeyen bir karaltı dikiliyor, o kadar. "Müfettişler," diyor, "ben ne yapayım? Nereden bulayım? Allah kahretsin bu tahsildarları. Müfettişler hesap ister. Bir yandan bilançolar hazır değil henüz. Mezbahanın hesapları birikti. İki tahsildar meydanlarda yok. Emniyete müzekkere yazılacak." Tekrar sandalye üzerine yığılı evraklara gidiyor. Defterleri çabuk çabuk alt üst ediyor. Sonra etajere, ondan sonra dolaba ve yazı makinesi üzerindeki evrak kalabalığına. Ter kuru kuru yüzünde çizgiler halinde akıyor. Ofluyor, pufluyor, homurdanıyor. Gözüne yine dernek katibi ilişiyor. "Yok efendim, yok işte. Kellemi kesecek değiller ya, yok işte." "Kadın evde hasta ya da. Kız mektepte voleybol oynarken parmağını incitmiş, parmak küçük gibi şiş. Oğlansa..." Odacı girdi. "Vakkas efendi, müfettiş beyler." Muhasebeci odacıya dernek katibini gösterdi. "Sor buna." "Oynamıyorum, arıyorum işte." Odacı dernek katibine göz kırptı. "Oynamıyormuş, arıyormuş, değil mi?" Muhasebeci odacıya dernek katibini gösterdi. "Öyle mi Vakkas efendi? Oynamıyormuş, değil mi? Git ne dersen de." Odacı çıkarken, "Yahut dur, Recai oğlum, Allah aşkına gevezelik etme." Burada muhasebeci olacağına, "Aşağı mahalleye," dedi odacı. Dışarıda zil sesi. Odacının gitmesiyle dönmesi bir oldu. Yahu çağırıyorlar be amca. Kim be yahu? Müfettişler. Şey, geliyor de, geliyor de. Arıyormuş de. Yahu dur, şşt, Recai, Recai oğlum. Odaca fırlamıştı. Muhasebeci dernek katibine döndü. Buyurun, buyurun beyim. Siz olun beyim, siz olun benim yerimde de. Dernek katibi niçin geldiğini açmayı sırasız buldu. Usulcacık çıktı. Dernek başkanı gözlük kolalı, yaka ve kıpkırmızı bir boyundan ibaretti. Evet, sizi dinliyorum. Gittim efendim. Muhasebeci beyi gördüm. Müfettiş beyler gelmişler. Kendileri pek telaşlıydılar. Bir defter arıyorlardı efendim. Defteri bir türlü bulamıyorlardı. Fazla telaşlıydılar efendim. O telaşı arasında efendim sormayı deminden beri başkanın kolalı yakasından göz kırpmakta olan kara sinek başkanın ağzına baktı. Telefon duvardaki takvim yan yana iki stiloda kulak kesilmişlerdi. Başkan elindeki kurşun kalemini masanın kristaline hafif hafif vurmaya başladı. Ak saçlarının diplerinden ta kulak memelerine kadar kıpkırmızı kesildi. Hayatta dedi, muvaffakiyetin birinci şartı, makine intizamıyla otomatikman vazife. Her memur düşünmekle mükelleftir. Muhasebecinin işi başından aşkın olabilir. Çıva kadar oynak pırıltılarıyla iki yuvarlak çan katibi uzun uzun süzdü. Yaptığı tesire dair katibin yüzünde bir şeyler aradı. Efendim? Hakkı aliniz var efendim. O halde şimdi tekrar gidin ve her şeye rağmen emirlerimi yerine getirin. Katip çıktı. Belediye muhasebecisi odasında yoktu. Oda ve salonun acı acı mazot koktuğundan yeni farkına varan katip sofadaki soluk mantolu yahut yalın ayak kadın, erkek, çocuk kalabalığına da yeni dikkat etmişti. Belediyenin salonundaki saat ağır ağır 11'i vurdu. Sonra 11'i çeyrek, 11.30. Muhasebeci hala yok. Dernek katibi 12'ye 5 kalaya kadar bekledi. Sonra derneğe döndü. Başkanın odası ve cevap bekleyen gözlük. Şimdiye kadar bekledim efendim. Odalarında yoklar. Nereye gitmişler? Bilmiyorum efendim. Sormadınız mı? Katip bir noksanın farkına vararak yutkundu. Başkan elindeki kurşun kalemini masanın kristaline tekrar vurmaya başladı. Bu sırada telefonun ahizesinden havalanan kara sinek, masa kristaline vurulan kalemden çıkan ses dalgalarının karıştırdığı havayı zorla geçerek katibin burnuna kondu. Katip sineği eliyle kovmanın şu sıra saygısızlık olacağını hesap ederek esas vaziyetini bozmadı. Yalnız burnunu sağa sola oynattı. Katibin iri, kırmızı burnunun tuhaf oynayışı sinirlerine dokunan stilolarla ahize, duvardaki takvim filan kahkahalarını basmamak için kendilerini zor tuttular. Münasebetsiz sineği katibin burnuna, stilolara, ahizeye ve duvardaki takvimi müthiş içerleyen başkanın kolalı yakası sert pırıltılarla ters ters baktı. Stilolardan biri kolalı yakaya dilini çıkarttı. Katip kara sineğin ayakları altında fena halde kaşınıp duran burnuyla meşgulken gözü başkanın masasındaki saate ilişti. 12'ye tam 3 dakika var. Başkan hala kalemini vurmakta. Bir dakika daha geçti. Nihayet sormadınız dedi. Katibe baktı. Katip burnunu unuttu. Çünkü hatırınıza gelmedi. Çünkü vazifenizden başka şeyler düşünüyorsunuz. Çünkü otomatikleşmemiştiniz. Katibin gözleri saatin saniyelerinde. Saniyeler gittikçe ağırlaşıyor. Bir ara sanki durdular. Saatin tiktakları kesildi sanki. Bunu da öyle kaşınıyor, öyle kaşınıyordu ki. Öğleden sonra gideceksiniz. 12'ye tam 5 saniye var. Saat 12. Deminden beri can sıkıntısından patlayan saat öyle bir boşanış boşandı ki zilin sesi havanın ölü durgunluğunu parça parça etti. Kara sinek aklını kaçırarak katibin burnundan uçtu. Telefonun avizesi yarım metre havaya sıçradı. Takvimin 25 rakamı elleriyle kulaklarını kapattı ve stilolar zıngır zıngır titrediler. Dernek katibi öğleden sonra tekrar gitti. Muhasebeci masasında boşaltmış bir rahatlık içinde sırtını sandalyesinin arkalığına dayamış, küçücük yüzü ehemmiyetle çatık kaşları. "Ne istiyorsunuz?" diye sordu. Katip şaşkın. Dernek başkanının saygı ve selamlarını sunduktan sonra dernek başkanlığına hitaben yazılacak değil, dikte edilecek mektup meselesini karmakarışık bir şekilde anlattım. Belki bütün bu söz kalabalığının farkında değildi. "Niçin kapıyı vurmadan girdin?" diye çıkıştı. Katip iki yanına bakındı, çıkacak oldu. "Burası resmi daire efendi, Dingo'nun ahırı değil." "Estağfurullah efendim, resmi daire efendim." "Çık, kapıyı vurduktan sonra gir." Katip çıktı, kapıyı vurdu. Gir sesini aldıktan sonra girdi. Muhasebeciyi selamlayıp bekledi. "Beriki, ha şöyle," dedi. "Resmi bir daireye böyle girilir. Şimdi çabuk söyle, ne istiyorsun?" Katip ne istediğini tekrar anlattı. Muhasebeci, "Ya," dedi. "Demek dernekte memursunuz. Bay değil mi? Başkanınız, niçin söylemiyorsun oğlum? Demek memursunuz. Vah vah. Kusura bakma evladım. İnsan söylemez mi memur olduğunu? Gücenmedin ya." "Estağfurullah efendim. Sizin başkan çok muhterem zattır. Gıyabi hürmetim vardır kendilerine. İnsan memur olduğunu söylemez mi?" "Zarar yok efendim. Ne beyhis var? Eshab-ı mesalihten baş alamıyoruz. Demin iki müfettiş geldi. Zıp çıktılar. Derken öğrendim ki iki tahsildar piyasada yok. Töymüş tüymüşler. Velhasıl başım karmakarış oldu. Demek mektup meselesi için." "Peki evladım, olur, yazarım." "Dikte edecek misiniz efendim, ha?" "Dikte edecek misiniz? Ne demek o?" "Bilmiyorum efendim. Başkan öyle söylemişti. Dikte edecekmişsiniz." Muhasebeci dikteyi bir kenara not etti. Katip büyük bir yükten kurtulmuştu. Selam verip çıktı. Fon müziği. İstiklal Caddesi'ne paralel ikinci plandaki arka sokaklardan birinde sigara, kibrit, soğuk bira, tekel şarabı satan o ufacık dükkanın önünden çok geçmiştim ama günlerden bir gün bir arkadaş alıp götürmeseydi, dükkanın arkasında kocaman bir mağaza olduğunu, yarımşar kiloluk kalın şişelerle açık şarap satıldığını, sıra sıra tezgah başlarında da sakallı sakalsız, bıyıklı bıyıksız, uzun favorili sinema figüranları, üçüncü sınıf rejisör, rejisör yamağı yahut da bütün sinema adamlarını küçümseyen, kaliteli sanat filmleri üzerine nutuklar çeken meçhul dahillerin varlığını nereden bilecektim? Tozlu ufacık ampulün sarı ışığında mağaza uğultuyor. Bu uğultu içinde usta bir ıslık üfeymayı tutturmuş yaklaşıp uzaklaşıyordu. Az ileride senaryonun önemli ve estetiği üzerinde tartışan iki rejisör yamağı yahut adayına dalmıştım. Pudovkin ne der bilir misin? Ne der? Bilsene hadi. Sen bil. Benim Pudovkin'e ihtiyacım yok. Tabii oğlum. Sinema nerede? Sen nerede? Anlamadım. Kulaklarını yıkat. Islık yanıma gelmişti. Kulağımın dibine adeta. Döndüm. Kupkuru, upuzun ama inadına uzun, sırık gibi tüysüz bir oğlan. Esmer yahut eroin kullananlarda olduğu üzere duru beyaz bir yüzü vardı. Bilmem hangi tarihi İtalyan filmindeki soytarıyı hatırlatıyordu. Herhangi bir dejenere, belki de bir homoseksüeldi. Ne olursa olsun bu hale düşürülmüş bir insandı. Eski fötrünü çıkararak beni selamladı. Selamını almamazlık edemedim. Kulağıma eğildi. Asaletiniz hakkında fikir versenize. Hiç böyle arzum olmadığı halde nasıl demiş bulundum. Az daha sokuldum. Bir şövalye gibi hareket edin. Mesela bana bir şarap ısmarlayabilirsiniz. Güldüm. Razı olduğumu çıkararak seslendi. Garson, sağ sola hizmet eden garson döndü, baktı, aldırmadı. Daha sert. Gelsene buraya garson. Garson öfkeyle geldi. Ne bağırıyorsun? Beni gösterdi. Beyefendi asaleti hakkında fikir vermek istiyor. Garson bana döndü. Öyle mi? Asaleti filan geç de delikanlıya şarap ver. Değmez. Niçin? Kedi gibi nankördür. Nankördür, bilmiyor musunuz? Yok. Buraya ilk defa mı geliyorsunuz? Gibi bir şey. Garsonu işitmemiş olamazdı. Şarabı geldi. Hep o harikulade kibar hali. Bilhassa uzun parmaklı zarif eliyle şişeyi aldı. Şarap bardağına döktü. Şerefe kaldırıp içti. Ne iş yaptığını sordum. Omuzlarını kaldırarak hiç dedi. Nasıl hiç? Sinirlendi. Basbayağı hiç beyefendi. Cebinden çıkardığı bir tebeşir parçasıyla duvarın mavi badarasına büyük harflerle bir hiç yazdı. İşte böyle. Ben de aynı şeyi zat-ı asillerine soracak. İşte böyle. Ben de aynı şeyi zat-ı asillerine sorabilir miyim? Söyledim. İlgisi birden arttı. Demek yazarsınız. Dergiler, gazeteler, iyi şans. Anlıyorum. Benim sahamsa mesleğimin parazitleriyle dolu. Yani sanattan anlamayan yığınla insan sanatımızın sırtına yapışmış sülük gibi. Dünyanın en harikulade mesleğini her gün bir parça daha dejenere etmekle meşguller. Neden söz açtığımı hala anlamadınız mı? Anladım. Şarabı kahırlı kahırlı yudumladı. İmkanlar sanatın emrinde olmalı. Sanat imkanların emrinde değil. Yıllarca Roma, Paris, Berlin, hatta Hollywood'da dolaştım. Cine Sette'ye uzun zaman reji asistanlığı yaptım. Ama kendi memleketimde işte görüyorsunuz. Karnımı doyurabilmek için asaletinize sığınmak zorunda kalıyor. Daha doğrusu size numara yapıyorum. İçelim. İçtik. Peki film şirketlerine başvurup acı acı güldü. Yeşilçam sokağının dahilerle dolu olduğunu bilmiyorsunuz galiba. Ayağınıza yer yapana kadar köpürdü. Ayıya dayı mı diyeyim? İdareyi maslahat mı? Hayır. Mesleğimin namusu karşılığında ekmek istemiyorum. Ama diyeceksiniz ki bu hal daha mı iyi? Evet, daha iyi. Pıskırmaya hazırlanan bir kediyi hatırlatıyordu. Çünkü böyle yaşamanın zararı yalnız kendimedir. Öyle yaşamanınsa son şarabını bardağa döküp aceleyle içti. Bir tane daha içip içmek istemediğini sordum, reddetti ve şaraphaneden aceleyle çıktı. Garson hayretler içinde geldi. Bu kadar kolaylıkla başımdan, hatta şaraphaneden nasıl def edebildiğimi sordu. Fransızca, İtalyanca, İngilizce ana dili gibi bilir. Ama çalışmaz. Bizim şaraphanenin fon müziğidir. Az ilerimdeki rejissör yamağı yahut adayları İtalyan neorealizminin Türk sinemasına tatbiki üzerinde yeni bir tartışmaya dalmışlardı. Ama kafamda o ince uzun parmaklı elleri, eski fötrü sözleri. Yalancı. Çarşı kapıda otobüs durağına tam gelmişti ki bir kadın, şaşılacak kadar iri ve simsiyah gözleri vardı. İri ve simsiyah gözleriyle baktı bir defa laf olsun diye. Ama bu laf olsun diye bakış, iri simsiyah gözlerin T tek bir bakışı adamı fena çarpmıştı. Kadının arkasına geçip durdu. Geçip durma da değil. Kadın çekmişti adeta. İncecik mavi muşambasını geren etinin sımsıkı olduğunu hissediyordu. Kadını kucaklamak geçiyordu içinden. Kucaklamak yahut hiç olmazsa elini tutup, elini uzatıp dokunmak. Titredi. Dokunmak, evet. Uzandı, dokunamadı. Cesaretsizliğine kızdı. Tekrar uzandı, gene olmadı. Kadın dönüp azarlar gibi geliyordu. Hiç talihi yoktu zaten bu işlerde. Ne zaman nerede bir kadın yahut kıza laf atmış da terslenmişti. Kadınların beğenemeyeceği biri sanıyordu kendini. Buna inanmıştı, şüphesi yoktu. Halbuki arkadaşları illa şoför hakkı, sarı hakkı ne maceralar anlatmazdı. Kalın bir ses. Beyazıt, Unkapanı, Fener, Balat, Eyüp. Otobüs. Genç kadın bindi, o da peşinden. Tıktım tıktım. Böyle olduğu daha iyi. Kadın tam önünde, sımsıkı. Etinin sıcaklığını etinde duyuyor. Parmağını bile dokunduramamıştı. Umurunda değil. Gözlerinde kızılcık, sıcak alev, dalgalar. Ürkek gölgeler uçuşuyor otobüsün ağır havasında. Bu yolculuk ağır havasında fem esansı uçan saltanatlı, çalkantılı yolculuk hiç bitmese. Kadın mı? Kız mı acaba? Ne olursa olsun. Köhne otobüs duraklarda durdukça daha da sıkışıyorlar. Daha sıkıştıkça gözlerindeki alevler artıyor. Ürkek gölgeler çoğalıyor. Bacaklarında titremeler. Burnu kadının limon kolonyası ve hafifçe ten kokan saçlarına gömülü. Gözlerini yumuyor. Bir yatak odasında onunla birlikte tasarlıyor kendini. Yumuşacık yatak. Sarı demirleri pırıl pırıl karyola. Tül perdeleri, istorları ile geniş pencere, turuncu ışık. İkisi dışarıdan az evvel gelmişler. Yaklaşıyor. Muşambasının kuşağını çözüyor. Peşin sonra çıkarıyor. Kadın ürkek, hep ürkek. Ya birisi geliverirse, buraya girerken görüldüyse ya der gibi. Aldırmıyor. Titreyen geç kalmış elleriyle yünlü elbiseyi çıkarıyor. Kombinezon, kombinezonu da sütyen, sütyeni de titriyor. Genç kadın yarı çıplak, üşüyorum diyor. Gaz sobasına bir kibrit, o da ısınıyor. Kendi de başlıyor soyunmaya. Kısa kilotlu atlet fanelasıyla hazır. Genç kadın üşümüyor artık. Birisinin gelivermesinden yahut görülmüş olmaktan korktuğu yok. Yanakları al al, uzanıyor. Narin bileklerinden birini tam tutarken kalın ses, Eyüp! Adamın hayalleri tuzla buz olmuştu. O yollar, o upuzun yollar ne çabuk bitmişti, indiler. Genç kadın ağır, uslu, edepli. Dönüp bakmadı bile. Halbuki otobüste kızıp duruyordu. Lütfen geri çekilin demek geçmişti içinden ama o kadar rahatsız olduğunuzda taksiyle gideydiniz cevabını almaktan korkmuştu. Adamın Eyüp'te hiçbir işi yoktu. Ayvansaray'da oturuyordu. Peşinden sürüklenmeye başladı kadının. Cadde kalabalık, elektrikler yanmış, solda yeşil, kırmızı, mavi desteler, küçük küçük. Eyüp desteleri, renk renk oyuncaklar. Gördüğü yok. Hayalinin kopan şeridini bağlamak istiyor, olmuyor. Narin bileğini yakalamıştı kadının. Sonra ötekini. Fakat olmuyor. Kadınla aralarına bir dangalak girdi. Adımlarını açıp adamı itti. Aralarında yarım metre. Tam caminin orada pırıl pırıl saçları itinayla taralı biriyle karşılaşıyor kadın. Yan yana yürüyorlar. Kocası mı? Sevgilisi mi? Belki de kardeşi. Kardeşi olmalı. Az geriliyor. Sokakların peşi sıra köşeler. Ufacık bir kapının önünde duruyor öndekiler. Arkadaki tam hizalarından geçerken kapı açılıyor. Biri erkek, ikisi kız, üç çocuk. Aa, annem geldi. Anneciğim geldi. Bize ne getirdin anneciğim? Arkadaki adam sokağın bitimine kadar gidip dönüyor. Ev ufacık kapısıyla önündekileri yutmuştur. Ele benzeyen tokmak paslı paslı bakıyor. Ertesi gün Kahvede maceralar anlatılırken o da başlıyor. Dün çarşı kapıdaki otobüs durağında iri simsiyah gözlü şaheser bir kadına rastlamıştı. Bir bakışta çakmıştı kadının yollu olduğunu. Birlikte binmişlerdi otobüse. Lakin ne kadındı ya? Anası avradı olsun ki görmemişti böyle kadın İstanbul'da. Bonkör mü bonkör. Sımsıkı serdi, kendine çektiği halde değil kızma, geri geri vermişti kendini. Sonra ahbap olmuştu. Ayvansaray'da ineceğine ta Eyüp'e gitmişti. İşi filan yoktu halbuki Eyüp'te. Ama karı yan yana yürümüşlerdi. Kocasından yeni ayrılmıştı. Mahkemelik. Mahkemem bitsin evlenelim diye tavlamıştı. Eyüp de ahbaplardan birinin evine atmıştı karıyı. Üç çocuğu vardı ahbabın. Biri oğlan, ikisi kız. Geceyi onlarda geçirmişti. Lakin ne karıydı? Ablak yüzüyle kabağa benzeyen şoför Hakkı dayanamadı. Hangi gün oldu bu? Dün akşam. Geceyi birlikte geçirdiniz ha? Şerefsizim ki. Ulan dün akşam beraber değil miydik Balat'ta? Karadeniz'in meyhanesinde. Öyle ya, beraberdiler. Yedi buluşup gitmişlerdi. Şoför Hakkı, kunduracı Selim, kolacı Nevzat, tamirci Niko filan. Kulaklarına kadar kızardı. Evelisi yahut da evelisi gece diyemezdi. İş işten geçmişti, fırladı. Sizinle konuşulmaz zaten. Arkasında patlayan kahkahalar. Kapıyı bulmuştu bile. Şoför Hakkı bağırdı. Aynayla dargınsın galiba. Kahvenin elektriği yandı. Çift kösele. Şu anlatacağım olay yaz ortasında hem de yazın en sıcak, insanı en bunaltan durduğu yerde kırmızı bir yayla destisi gibi ılık ılık en çok sızdırdığı bir günde tekmil koltukları işgal edilmiş bir Harbiye Fatih tramvayında geçti. Çift kösele en öndeki sol koltukta oturuyordu. Yanı başında orta yaşlı şişman bir kadın dikilmekteydi. Kadının kucağında çocuğu, elinde de içi tıka basa sebze dolu bir file. Tramvay zaman zaman bir kavsa hızla döner yahut ani frenlerle yavaşlayıp hızlandıkça kadın düşmemek için zorluk çekiyordu. Gözlerim ona yani çift köseleye takılmıştı. İri gövdesi, kocaman başı, kilise direği gibi sağlam boynu, kıpkırmızı ensesiyle korkunç bir vurdum duymazlık içinde yanındaki kadıncağıza bakmıyordu bile. Halbuki büyük bir şehirde yaşıyordu. Kravat takmasını, saçlarını bir yantinleyip taramasını, İngiliz kupon taklidi kostüm giymesini pekala biliyordu. Uzun zamandır inşaatlarda ayakkabılar arasında kuvvetli bir yakınlık keşfettiğimi sanıyor. Yolda rastladıklarımı mokasen, tek kösele, çift kösele diye kalıp kıyafetlerine göre sınıflara ayırıyordum. İstemesem de oluyordu bu iş. Onun için bu kalıp kıyafet yerinde vurdum duymazı da çift köselelere sokmuştum. Çift köseleler yalnız kalıp kıyafet, kelle, kulak yerinde oluşlarıyla değil, yaşayışlarıyla da ötekilerden ayrılıyorlardı. Bir defa görünüşleri itibariyle çift kösele babuşlar gibi kaba, çokluk saygısız, zaman zaman da küstah oluyorlar. Kendilerini beğenmiştirler. Başkasını düşünmezler. Sıraya girip kuyruk olmaya filan tahammülleri yoktur. Her zaman, her yerde, her şeyin iyisini kullanmak isterler. Sanki dünya böylelerinin nefisleri için kurulmuştur. Ben bunları düşünürken yanı başımda kelebek gözlüklü, mokasen bir yalın kat pabucu hatırlatan ufak tefek biri şu ön koltukta oturan yarmaya bak dedi. Deminden beri dikkat ediyorum. Yanı başında dikilen zavallı kadına bak kalkıp da yerini veremedim. Doğru söylüyordu. Kelle koltukta yerinde dedim. Ense ya. Ya boynundaki kravat hayvanın ikiz etsek mi dersiniz? Evet ama hakaret sayarsa ya. Sayabilir. İğrenç gözlerini ayıra ayıra bizden adab-ı muhaşebet dersi almaya ihtiyacı olmadığını söyler. Belki de söver sayar. Bunda her şey beklenir. Fakat kadına bakın. Nasıl terliyor zavallı? Az sonra mokasen tramvaydan atladı. Kadın öyle yalpalıyordu ki ne olursa olsun heykel hareketsizliği içindeki çift göstereyi nezakete davet geçişti içimden. Kalıbı kıyafeti öyle sinirime dokunmuştu ki ondan başkasının kalkıp yer vermesini istemiyordum. İlla o kalkmalıydı. İnsanlardan pek çoğunun kilo kaybettiği şu devirde hayarsızca sevirmeye ne hakkı vardı? Kalkıp gitmedim ama kafamdan şunlar geçti. Yerinizi lütfen şu kadıncağıza verin. Başını çevirip bakıyor. Sana ne? İnsanlık namlı. Sen kendi insanlığına bak. Ben buraya paramla oturuyorum. Baygın balık gözleri, belki simsiyah, kara bıyığı, çatık püskül kaşları. Elimde olmayarak çift kösele diyorum. Hakaret sayarak yerinden öfkeyle fırlayıp basıyor. Başlıyor bas bas bağırmaya. Derken tramvay duruyor. İş polise aksediyor. Karakolluk oluyoruz. Orada da bir hayli ileri geriden sonra komiser belki de beni özür dilemeye davet ediyor. Beyazıt'ta inmem lazımken inmedim. Adama illet olmuştum. Bakalım nereye gidiyordu? Nerede inecekti? Kaşı gözü bıyığı, kaşları, yüz çizgileri nasıldı? Fatih son durak. Herkes indi. O hala oturuyor. Peki ama niçin? Bir ara vatmanla biletçi yanına geldiler. Kollarına girip kaldırdılar. Belden aşağısı pek tutmuyordu. Yanına gittim. Gözleri de kördü. Yüreğim cız etti ve kafamdaki çift kösele pabuç müthiş bir hızla çok gerilerde kayboldu. Kitabın sonu 14 Nisan 2014.